Ayrım 24.
İtalyan devletleri, İtalya 1750 2.4, 1800 2.5, 1830 2.3, 1860 2.5, 1880 2.5, 1900 2.5. Rusya 1750 5.0, 1800 5.6, 1830 5.6, 1860 7.0, 1880 7.6, 1900 8.8. Birleşik Devletler 1750 0.1, 1800 0.8, 1830 2.4, 1860 7.2, 1880 14.7, 1923 6. Japonya 1750 3.8, 1800 3.5, 1830 2.8, 1860 2.6, 1880 2.4, 1900 2.4. Üçüncü Dünya 1750 73.0, 1800 67.7, 1830 60.5, 1860 36.6, 1880 20.9, 1900 11.0. Çin 1750 32.8, 1800 33.3, 1830 29.8, 1860 19.7, 1880 12.5, 1900 6.2. Hindistan, Pakistan 1750 24.5, 1800 19.7, 1830 17.6, 1860 8.6, 1882.8, 1900 1.7. Tablo 7. Kişi başına sanayileşme düzeyleri 1750-1900. B.K'nın 1900 eşittir 100 oluşuna göre. Bir bütün olarak Avrupa 1758, 1808, 1831, 1860-16, 1880-24, 1935. Birleşik Krallık 1750-10, 1800-16, 1830-25, 1860-64, 1880-87, 1900-100. Habsburg İmparatorluğu 1757, 1807, 1838, 1860-11, 1880-15, 1923. Fransa 1759, 1809, 1830-12, 1860-20, 1880-28, 1939. Alman Devletleri, Almanya 1758, 1808, 1839, 1860-15, 1880-25, 1952. İtalyan Devletleri, İtalya 1758, 1808, 1838, 1860-10, 1880-12, 1917. Rusya 1750-6, 1806, 1837, 1868, 1880-10, 1915. Birleşik Devletler 1754, 1809, 1830-14, 1860-21, 1880-38, 1969. Japonya 1757, 1807, 1837, 1867, 1889, 1912. Üçüncü Dünya 1757, 1806, 1836, 1864, 1883, 1902. Çin 1758, 1806, 1836, 1864, 1884, 1903. Hindistan 1757, 1806, 1836, 1863, 1882, 1901. Bundan dolayı da Bayroh dikkat çekici ve ürkütücü olan şu düşünceyi öne sürüyor: Avrupa ve 3. Dünya'daki kişi başına sanayileşme düzeyleri 1750 yılında birbirinden çok daha farklı olmamış olabilir. Ama 1900'e gelindiğinde 3. Dünya'nınki öbürünün ancak 18'de 1'i, %35'e karşılık %2. Birleşik Krallığınki ise ancak 50'de 1'i kadardı, %100'e karşılık %2. Batılı adamın etkisi çok çeşitli açılardan 19. yüzyıl dünya gücü dinamiğinin en göze çarpan yönlerinden birini oluşturuyordu. Bu etki kendisini yalnızca kıyı boyunca ticaret yapanların, taşımacıların, konsolosların, resmi nitelikli olmayan etkisinden büyük çiftlik sahiplerinin, demiryolu yapımcılarının ve madencilik şirketlerinin daha dolaysız denetimlerine kadar uzanan çeşitli ekonomik ilişkilerde değil, buralara giren gezginler, serüvenciler ve misyonerler aracılığıyla batılılara özgü hastalıkların gelişiyle ve kişileri batı inançlara döndürmeleriyle de duyuruyordu. Kıtaların ortalardan, Missouri'den batıya, Aral Denizi'nden güneye olduğu kadar Afrika'daki nehirlerin ağızlarında ve Pasifik'teki takım adaların kıyılarının çevresinde de vardı. Bu etki sonuçta yollar, demiryolu, şebekeleri, telgraf sistemleri, limanlar ve söz gelimi İngilizlerin Hindistan kentlerinde yaptıkları binalar gibi eserler yaratmışsa da, daha korkunç olan yanı, bu dönemin çoğu sömürge savaşlarında akıtılan kanlar, yapılan soygunculuk ve yağmacılıktı. Kuşku yok ki aynı kuvvet ve fetih özellikleri, Cortez zamanından beri vardı ama olayların hızı artıyordu. 1800'de dünyadaki karaların %35'i Avrupalıların işgali ya da denetimi altında bulunuyordu. Bu oran 1878'de %67'ye, 1914'te de %84'ün üzerine çıkmıştır. Buhar makinelerinin ve makineyle yapılmış aletlerin sağladığı ileri teknoloji Avrupa'ya ekonomik ve askeri alanlarda kesin avantajlar kazandırdı. Ağızdan dolma silahlarla kaydedilen gelişmeler, tüfek kapsülü, yiv, açma ve benzeri, zaten yeterince ürkütücüydü. Ateş hızını çok fazla arttıran kuyruktan dolma silahların ortaya çıkışı daha da büyük bir ilerleme oldu. Gatling silahları, Maximler, eski tip silahlara bağımlı yerli halkların başarıyla direnme şanslarını hemen tümüyle yok eden yeni bir ateş kudreti devrimini tamamlayan son düzeltmeler oldu. Dahası buharla işleyen gambotlar Avrupalıların açık sularda zaten üstün durumda olan deniz gücünün Nijer, Indus ve Yangtze gibi büyük su yollarında geçerek kara içlerine doğru uzanmasını sağladı. Böylece 1841 ve 1842 Afyon Savaşı sırasındaki eylemlerde zırhlı Nemesis'in hareket yeteneği ve ateş kudreti savunma yapan Çin kuvvetlerine yıkım getirmiş ve bu kuvvetler kolayca ortadan kaldırılmışlardır. Fiziksel zorluk çıkaran arazilerin Afganistan gibi batılı askeri emperyalizmin saldırılarının hızını kestiği ve Avrupalı olmayan kuvvetler arasında yeni silah ve taktikleri benimseyenlerin, Sihler ve 1840'lı yıllardaki Cezayirliler gibi çok daha büyük bir direniş gösterdiği elbette doğrudur. Ama mücadele ne zaman batının makineli tüfeklerini ve daha ağır silahlarını yayabileceği açık arazide yapılsa, sonucun ne olacağı hiçbir zaman belirsiz değildi. Taraflar arasındaki en büyük eşitsizlik belki de yüzyılın sonunda yapılan Omdurman 1898 savaşı sırasında görülmüştür. Bu savaşta Kitchener'ın ordusunun kullandığı Maximler ve Lee Enfield tüfekleri tek bir günün sabahı yarılanıncaya kadar 48 askerin kaybına karşı 11 bin dervişi yok etmişti. Sonuç olarak ateş kudretleri arasındaki uçurum, sanayi verimliliğinde açılmış olan uçurum gibi başı çeken ulusların sonlarında yer alanlara göre 50 ya da 100 kat daha büyük kaynaklara sahip olması demekti. Batının dünya üzerinde de Gama zamanından beri belli olan üstünlüğü artık hemen hiç sınır tanımıyordu. İngiliz hegemonyası mı? Eğer Pencaplılar ve Annamlılar ve Siyular ve Bantular 19. yüzyılın başlarında meydana gelen bu genişlemede Eric Hobsbawm'un deyimiyle kaybedenler oldularsa, İngilizler de kuşkusuz kazananlardı. Bundan önceki bölümde işaret edildiği gibi, İngilizler deniz gücü egemenliği, mali kredi, ticari bilgi ve beceriyle ittifak diplomasisi unsurlarını ustaca birleştirdikleri için 1815'e gelindiğinde zaten dikkat çekici ölçüde global üstünlük sağlamış durumdaydılar. Sanayi devriminin yaptığı şey 18. yüzyılın sanayi öncesi merkantilist mücadelelerinde üstün başarı kazanmış bir ülkenin durumunu güçlendirmek ve onu farklı bir tür güç haline getirmek oldu. Değişiklik bir kez daha tekrarlarsak, devrim niteliğinde bir tempoda olmak yerine kademeli olarak gerçekleşmiş ama sonuçlar gene de son derece etkileyici olmuştur. Birleşik Krallık 1760-1830 yılları arasında Avrupa'daki sanayi veriminde meydana gelen artışın yaklaşık 2/3'ünü gerçekleştirmiş ve dünya imalat üretimindeki payı %1.9'dan %9.5'e fırlamıştır. Bundan sonraki 30 yıl içinde yeni teknolojinin batıdaki öbür ülkelere de yayılmasına rağmen İngiliz sanayiinde meydana gelen genişleme bu oranı %19.9'a yükseltti. Ülkenin nispi anlamda doruğa ulaştığı tarih sayılabilecek 1860 dolaylarında Birleşik Krallık dünya demir üretiminin %53'ünü, kömür ve lignit üretiminin de %50'sini gerçekleştiriyor ve dünya ham pamuk veriminin yarısından biraz azını tüketiyordu. Birleşik Krallık dünya nüfusunun %2'sine, Avrupa nüfusunun da %10'una eşit bir nüfusla modern sanayi kollarında dünya potansiyelinin %40 ila 45'ine, Avrupa potansiyelinin de %55 ila 60'ına eşit bir kapasiteye sahipmiş gibi görünmektedir. 1860'ta modern kaynakları kömür, lignit, petrol kullanarak tükettiği enerji, Birleşik Devletler'in ya da Prusya, Almanya'nınkinin 5 katı, Fransa'nınkinin 6 katı ve Rusya'nınkinin 155 katıydı. Dünya ticaretinin 5'te 1'ini, mamul mallar ticaretinin ise 5'te 2'sini tek başına elinde tutuyordu. Dünya ticaret gemilerinin 3'te 1'inden fazlası İngiliz bayrağı taşıyor ve bu oran düzenli olarak artıyordu. Artık iktisatçı Jevons'ın 1865'te dile getirdiği gibi, ülkeleri evrenin ticaret merkezi haline gelmiş olduğuna göre, Orta Victoria dönemi İngiliz yurttaşlarının bu eşsiz durumları karşısında coşkun bir sevinç duymaları şaşırtıcı değildi. Kuzey Amerika ve Rusya ovaları bizim ekin tarlalarımızdır. Chicago ve Odessa bizim ambarlarımızdır. Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır. Avustralasya en geniş anlamıyla kullanıldığında Malay Arşipelago, Filipinler, Polinezya, Malezya, Mikronezya, Yeni Zelanda ve Avustralya'yı içine alan ve tam bir kesinlik taşımayan bir terim. Çevirenin notu. Bizim koyun çiftliklerimiz vardır. Arjantin'de ve Kuzey Amerika'nın batısındaki kırlarında bizim öküz sürülerimiz yayılır. Peru altınını gönderir. Güney Amerika ve Avustralya altını Londra'ya akar. Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler. Ve bizim kahve, şeker ve baharat çiftliklerimiz tüm Hint adaları üzerindedir. İspanya ve Fransa bizim bağlarımız, Akdeniz meyve bahçemizdir. Ve uzun süre Güney Birleşik Devletleri'ni kaplayan bizim pamuk alanlarımız artık dünyadaki sıcak bölgelerin her yanına yayılmaktadır. Bu tür özgüven gösterileri ve bu gösterilerin kaynağını oluşturan sanayi ve ticaret istatistikleri, İngilizlerin hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği bir egemenlik konumuna sahip olduklarına işaret ettiği için, durumu daha iyi kavranır hale getiren birkaç başka noktaya değinmek yerinde olacaktır. Her şeyden önce biraz bilgiçlik taslamak gibi olacak ama, ülkenin gayri safi milli hasılasının GSMH, 1815'i izleyen 10 yıllar boyunca hiçbir zaman dünyada kaydedilen en yüksek GSMH olması mümkün değildir. Sırf Çin'in, sonraları da Rusya'nın nüfus büyüklüğünü ve çok açık bir gerçek olarak tarım üretimi ve dağıtımını her yerde, hatta 1850'den önce İngiltere'de bile ulusal zenginliğin temelini oluşturduğunu hesaba katarsak, İngiltere'nin genel GSMH'si hiçbir zaman kişi başına düşen hasılası ya da sanayileşmede vardığı aşama kadar göz alıcı olmamıştır. Gene de toplam GSMH hacminin tek başına önemli bir anlamı yoktur. Yüz milyonlarca köylünün fiziksel çabayla yarattığı hasıla, 5 milyon fabrika işçisinin yarattığını pek azmış gibi gösterebilir ama büyük bir bölümü hemen tüketildiğinden, zenginlik fazlası ya da belirleyici bir vurucu askeri güç meydana getirme ihtimali çok daha azdır. İngiltere'nin 1850'de kuvvetli, daha doğrusu rakipsiz olduğu nokta, modern zenginlik yaratan sanayi ve bunun getirdiği tüm yararlardı. Öte yandan bu ikinci nokta bilgiçlik taslamak gibi olmamaktadır. İngiltere'nin büyüyen sanayi gücü 1815'ten sonraki 10 yıllar içinde söz gelimi Wallenstein'ın 1630'lu yıllarda sahip olduğu toprakların sağladığı ya da ileride Nazi ekonomisinin sağlayacağı gibi devletin askeri araç ve insan gücüne hızla kavuşmasına imkan verecek biçimde düzenlenmiş değildi. Aksine bu ilk sanayileşme olayının yanı sıra gelişen lesefer, ekonomisinin dayandığı ideoloji, sonsuz barış devlet harcamalarında, özellikle de savunmada, indirim ekonomi ile kişiler üzerindeki devlet denetiminin azaltılması ilkelerini telkin ediyordu. Adam Smith, Ulusların Zenginliği'nde 1776 İngiliz toplumunu öbür bağımsız toplumlardan gelecek şiddet hareketlerine ve istilalara karşı korumak üzere, bir ordu ve donanmanın bakım giderlerine katlanmak zorunda hale gelebilir görüşünü kabul ediyordu. Ama silahlı kuvvetler, perso verimsiz oldukları ve ulusal zenginliğe bir fabrika ya da çiftliğin yaptığı gibi değer katmadıkları için ulusal güvenliğe yeterli olabilecek en alt düzeye indirilmeliydiler. Savaşın başvurulacak son çare olduğunu ve ileride savaş ihtimalinin giderek azalacağını varsayan ya da en azından öyle olacağını uman Smith yandaşları, onlardan da öte Richard Cobden yandaşları için devleti savaşa göre teşkilatlandırma düşüncesi korkunç olabilirdi. Sonuç olarak İngiliz sanayiinde ve ulaştırma alanında gerçekleşen çağdaşlaşmaya paralel olarak ordu içinde iyileştirme yapılmamış ve ordu bazı istisnalar dışında 1815'ten sonraki 10 yıllarda yerinde saymıştır. O halde İngiliz ekonomisi Orta Victoria döneminde ne kadar üstün durumda olursa olsun, savaş için ilk Stuartlardan bu yana hiç olmadığı kadar az seferber edilmiş durumdaydı. Ulusal güvenlik ve ulusal zenginlik arasındaki bağlara ağırlık veren merkantilist önlemlerden düzenli olarak vazgeçildi. Korumacı gümrük tarifelerine son verildi. İleri teknoloji, söz gelişi tekstil makinaları, ithalatı üzerindeki yasak kaldırıldı. Başka amaçların yanı sıra savaş ihtimaline karşı çok sayıda İngiliz ticaret gemisi ve denizci bulundurmayı amaçlayan denizcilik yasaları iptal edildi. İmparatorluk tercihlerine son verildi. Buna karşı savunma giderleri en alt düzeyde tutuldu. Bu miktar 1840'larda yılda yaklaşık 15 milyon sterlin iken, daha çalkantılı olan 1860'larda da 27 milyon sterlinin üzerine çıkmadı. Oysa 1860'lı yıllarda İngiltere'nin GSMH'si yaklaşık 1 milyar sterlini buluyordu. Gerçekten de 1815'i izleyen 50-55 yıl boyunca silahlı kuvvetler GSMH'nin ancak %2 ila 3'ünü tüketmiş ve merkezi hükümet harcamaları toplu olarak %10'un çok altında kalmıştır. Bu oranlar 18. ya da 20. yüzyıldakine göre çok daha düşüktür. Bu rakamlar gelirleri ve emelleri sınırlı olan bir ülke için şaşılacak kadar düşük sayılabilirdi. Deryalara hükmetmeyi başaran çok uzaklara yayılmış koca bir imparatorluğun sahibi olan ve Avrupa'daki güç dengesini olduğu gibi korumak konusuna hala büyük ilgi duyduğunu iddia eden bir devlet söz konusu olduğunda ise gerçekten olağanüstüydü. Böylece İngiliz ekonomisinin dünya içindeki büyüklüğü, Birleşik Devletler ekonomisinin söz gelimi 1920'lerin başındaki durumu gibi ülkenin savaşma gücüne yansımıyordu. Ne de giderek ticaret ve sanayiden daha çok kopan bir avuç bürokratıyla ülkenin lesiferci kurumsal yapısı, kaynakları, tarafların tüm güçlerini ortaya dökerek yapacakları bir savaş için büyük karışıklıklara meydan vermeden seferber edilebilecek durumdaydı. Aşağıda göreceğimiz gibi daha dar kapsamlı olan Kırım Savaşı bile sistemi şiddetle sarsmış ama karşı karşıya kalınan bu durumun yarattığı kaygı çabucak geçmişti. Orta Victoria dönemi İngiliz yurttaşları Avrupa'da gerçekleştirilecek ve her zaman pahalıya çıkacak, belki de ahlak dışı sayılacak askeri müdahaleler konusunda giderek daha sevesli görünmekle kalmadılar. Kıta üzerindeki büyük güçler arasında 1815'ten sonraki 60 yıl boyunca genel olarak süren dengenin İngiltere'nin tam yükümlülük almasını gereksiz kıldığı sonucuna da vardılar. İngiltere diplomasi yolu ve filolarının yaptığı eylemlerle Avrupa'nın hayati önem taşıyan kenar bölgelerindeki Portekiz, Belçika, Çanakkale Boğazı, politik olayları etkilemeye çabalamış ama başka yerlerde müdahalede bulunmaktan kaçınma eğilimi göstermiştir. 1850'lerin sonlarında ve 1860'ların başlarında Kırım Savaşı bile çoğunlukla bir hata olarak değerlendirildi. Eğilimi ve gücü olmadığı için İngiltere kritik bir yıl olan 1859'da Piedmont'un kaderi konusunda önemli bir rol oynamamış, Palmerston ve Russell'ın 1864 Schleswig-Holstein olayına karışmalarını onaylamamış ve Prusya 1866'da Avusturya'yı 4 yıl sonra da Fransa'yı yenerken olanları kenardan izlemiştir. İngiltere'nin askeri kapasitesinin orduyu bu dönemde oldukça sınırlı bir durumda, bakınız tablo 8, bırakmasına şaşmamak gerekir. Zaten bu ordunun ancak çok küçük bir bölümü Avrupa'daki bir savaş için seferber edilebilir durumdaydı. Tablo 8, güçlerin askeri personel durumları 1816-1880. Birleşik Krallık 1816 225 bin, 1830 140 bin, 1860 347 bin, 1880 248 bin. Fransa 1816 132 bin, 1830 259 bin, 1860 608 bin, 1880 544 bin. Rusya 1816 800 bin, 1830 826 bin, 1860 862 bin, 1880 909 bin. Prusya Almanya 1816 130 bin, 1830 130 bin, 1860 201 bin, 1880 430 bin. Habsburg İmparatorluğu 1816 220 bin, 1830 273 bin, 1860 306 bin, 1880 273 bin. Birleşik Devletler 1816 16 bin, 1830 11 bin, 1860 26 bin, 1880 36 bin. İngiltere'nin askerlerini yaymayı tercih ettiği Avrupa dışı dünyada bile Hindistan gibi yerlerdeki asker ve politikacılar denetimleri altında tuttukları toprakların büyük boyutlarına bakarak hemen her zaman kumanda ettikleri kuvvetlerin yetersizliğinden yakınıyorlardı. Bir dünya haritası üzerinde ne kadar heybetli görünürse görünsün, bölge subayları imparatorluğun çok az bir para içinde döndüğünü biliyorlardı. Bütün bunların anlamı şudur ki, İngiltere 19. yüzyılın başından ortasına kadar farklı türde bir büyük güç oldu. Sahip olduğu nüfuzda geleneksel askeri hegemonya ölçüsüne göre değerlendirilemezdi. İngiltere'nin kuvvetli olduğu yanlar bir takım başka alanlardaydı ve İngilizler bunların her birini büyük ve sürekli silah altında bir ordudan çok daha değerli sayıyorlardı. Bu alanların ilki deniz gücüydü. 1815'ten önceki yüzyıla aşkın süre içinde krallık donanması genellikle dünyanın en büyük donanması durumundaydı. Ancak bu deniz egemenliğine sık sık karşı çıkanlar oldu. Özellikle de Barbon güçleri, Trafalgar'ı izleyen 80 yılın dikkat çeken özelliği, hiçbir ülkenin ya da ülke topluluğunun İngiltere'nin denizler üzerindeki denetimine ciddi bir biçimde meydan okuyamayışıydı. Ara sıra bir Fransa korkusu yaşadığı doğruydu. Deniz komutanlığı Rusların gemi yapımı programlarını ve Amerikalıların yaptıkları büyük fırkateynleri de dikkatle izliyordu. Ancak fark edilen bu tehlikelerin tümü kısa sürede geçmiş ve İngiliz deniz gücü Profesör Lloyd'un deyimiyle deniz imparatorlukları tarihinde hiç görülmeyen ölçülerde nüfuz sahibi olmuştur. 1815'ten sonra siyasal açıdan düzenli olarak yapılan indirimlere rağmen, krallık donanması kimi zamanlarda fiili savaş gücü bakımından herhalde kendinden sonraki 3 ya da 4 donanma kadar kuvvetliydi. Donanmanın büyük filoları da Avrupa politikası içinde en azından kenar bölgelerde bir güçtü. Portekiz Krallığı'nı içten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korumak için Tagus'a demirleyen donanma, Akdeniz'de belirleyici sonuç getiren kuvvet kullanımı, 1816'da Cezayir korsanlarına karşı yapılan harekat. 1827'de Türk filosunun Navarino'da perişan edilmesi, 1840'ta Mehmet Ali'nin Akra'da durdurulması ve Doğu meselesi ne zaman ağırlaşsa filonun hesaplı olarak Çanakkale önünde demirlemesi için gönderilmesi. İşte bunlar İngiliz deniz gücünün coğrafi yönden sınırlı olmasına rağmen Avrupa yönetimlerini sürekli kaygılandıran gösterileriydi.